ayrım 70.
Çerkes tasfiye edilince, Supi ortadan kaldırılınca makus talihin yenilmesi gerekiyor ve Osmanlı Harbiye Nazırı ve Mustafa Kemal ve arkadaşları için idam kararını imzalamış olan Fevzi Paşa Mareşal yapılıyor. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 254. A. Fevzi Paşa 1. İnönü'den 23 ay 23 gün, 2. İnönü'den 17 ay 3 gün sonra 3 Eylül 1922'de Mareşal olmuştur. TC kronolojisi sayfa 339, TİH 2-6, 3. kitap sayfa 251. B. Makus talih ibaresi de 2. İnönü zaferi dolayısıyla çekilen telgrafta yer almıştır. 1. İnönü Savaşı ile hiç ilgisi yoktur. C. Fevzi Çakmakpaşa, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idam kararlarını imzalamış da değildir. İdam kararının tarihi 11 Mayıs 1920, Yeşke, TKS kronolojisi 1, sayfa 103. Fevzi Paşa ise o tarihten 14 gün önce Ankara'ya gelmiştir. Yeşke, adı geçen eser, sayfa 100. 3 Mayıs 1920'de de Milli Savunma Bakanı seçilir. Zabıt Cerideleri, 1. sayfa 198. Harp divanlarının verdikleri idam kararları da nazırlarca değil padişahça onaylanmaktaydı. Bu tür söz oyunları, maksatlı uydurmalar, yakıştırmalar, hayal üretmeler, somut ve belgeli gerçekleri ters yüz etmeye kalkışmalar, kelimelerle oynamalar, sonra da boş yere övünmeler, küçük de olsa bir bilim adamına yakışmıyor. Yalçın Küçük, Türk tarihini alt üst ve ters yüz ettiğini iddia ediyordu. Çok haklıymış. Doğru ve gerçek olan ne varsa hepsinin altını üstüne getiriyor, ters yüz ediyor ve bununla övünüyor. Yalçın Küçük ayrıca askeri tarihte bazı emirlerin özet olarak aktarıldığını ileri sürerek, Türk askeri tarih uzmanlarını ve yazarlarını asla hak etmedikleri çığ ve kaba bir dille eleştirmektedir. Belgelerin özetlendiğini ileri sürerek bazı gerçeklerin saklandığını, değiştirildiğini ima ediyor. Tarih üzerine tezler 2, sayfa 649. Belli ki bir askeri tarih kitabını ilk defa görmüş. Yoksa askerlikte emirlerin önceden belirlenmiş bir kalıba göre yazıldığını kavramasa bile sezerdi. Her genel emir şu sıralama ile yazılıyor. Düşmanın durumu, dost birliklerin durumu, görev, emir ve komuta durumu, bağlantı. Askeri tarih yazarları bir emirden o aşamada gereken bilgilerin yer aldığı bölümleri ya da bölümü aktarıyor. Haklı olarak emrin öteki maddelerini vermiyorlar. Yalçın Küçük ise bu basit ve gerekli yöntem yüzünden belgeler özetleniyor diye yaygarayı basıyor. Özet olduğu belirtilmese emrin özet olarak aktarıldığının farkına bile varmayacak. Bütün emirlerin tamamı aktarılsa askeri tarih kitapları boş yere şişirilmiş olur. Yani küçüğün kitaplarına dönerlerdi. Çanakkale Savaşı'nı birkaç sayfalık bir ortaokul kitapçığından öğrenip de fikir yürüten GRYT ansiklopedisi yazarları da küçüğün askeri tarihler hakkındaki bu eleştirisini gözleri kapalı onaylıyor ve kendi üsluplarına çevirerek şöyle diyorlar. Bu değerlendirmelere katılmamak mümkün değil. Burada vesikaları inceleyenlerin, yani askeri tarih uzmanlarının selahiyetleri, yani yetkileri tartışmalıdır. Telif ettikleri kitaplardan da görüleceği üzere pek çok belgeler olduğu gibi değil de hülasa edilerek, yani özetlenerek neşredilmektedir. 1. sayfa 375. Breh breh breh. Harp Tarihi Dairesi'nin yayımladığı Türk İstiklal Harbi ile ilgili 16 kitaptan bir tekini bile okumadıkları besbelli. 6 ciltlik ansiklopedilerinde o kitaplardan alınmış tek bir satır bile yok. Ama okumuş, incelemiş, anlamış ve kavramış gibi eleştiriyorlar. Ne denir buna? Yalçın Küçük ön yargısını ve çarpıtmalarını kanıtlamak umuduyla bazı tanıklardan da yararlanmış. İlk tanıkları İnönü Savaşı sırasındaki Güney Cephesi Komutanı Refet Bele Paşa ile yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Küçüğü dinleyelim. Yakup Kadri Karaosmanoğlu 6 Nisan 1921 tarihli İkdam gazetesinde İnönü Zaferi yahut Metristepe'den görülen şeyler başlıklı bir yazı yazıyor. Dipnot: Yakup Kadri Karaosmanoğlu söz konusu yazıyı Ergenekon adlı kitabına almış. Sayfa 43-46. Yakup Kadri yazısında komutanı övmekten çok yorgun ve çıplak Türk ordusunun emperyalizmin donatıp ileri sürdüğü Yunan ordusunu yenmesinin anlamı üzerinde duruyor. Ve şöyle diyor: İsmet Paşa adlı bir serdarın kılıcı tarihi ikiye böldü. 4-5 günden beri Doğu alemi ve bütün Asya için yeni bir devir açılmıştır. Bu mübarek ve ilahi kıta asırlarca süren bir uykudan sonra ta göbeğinden sarsılıyor. Bütün mazlum milletler demirden ve çelikten zincirlerini kırıyor ve karanlık mahbeslerinden dışarıya boşanıyor. Anılarında bu yazı ile ilgili olarak Refet Paşa ile arasında bir tartışma geçtiğinden söz ediyor. İşte bu Refet Bey, daha sonra Paşa, Yakup Kadri'ye şunları söylüyor. 1. İnönü Zaferi münasebetiyle İsmet'i bir milli kahraman mertebesine, yani katına çıkaran makalenizi okudum. Çok şairaneydi doğrusu o yazınız. Fakat hakikatle hiçbir alakası yok. Güney Cephesi komutanı İnönü zaferi için hakikatle bir alakası yok diyor. Şaşırtıcı bir durum ortaya çıkıyor. Kara Osmanoğlu da şaşırıyor ve şu halde Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'ya çektiği tebrik telgrafı da sizce bir şiirden mi ibaret diye sormak ihtiyacını duyuyor. Sözü edilen telgraf içinde Türk'ün makus talihini yendiniz ifadesinin geçtiği telgraf. Refet Paşa buna şu cevabı veriyor. Ona ne şüphe, bahsettiğiniz telgrafı yazanın da sizin edebiyat arkadaşlarınızdan biri olduğunu bilmiyor musunuz? Burada kastedilen ise Hamdullah Supi Tanrıöver. Hamdullah Supi yazıyor ve Mustafa Kemal imzalıyor. Refet Paşa İnönü zaferi için pek inançlı görünmüyor. Bu açık. Tarih üzerine tezler 2 sayfa 642-643. Küçük Yakup Kadri'nin anısının devamını almamış. Onu da aktararak tabloyu tamamlayayım. Eski Güney Cephesi kumandanı hep o alaycı gülüşüyle gülümseyerek bana demişti ki, hem o telgrafta bir adres yanlışlığı da var. Mustafa Kemal Paşa onu İsmet'e değil, İnönü Zaferi'nin gerçek kahramanı Miralay yani Albay Fethi'ye göndermeliydi. Zira ilk ağızda bir hezimete dönmek üzere olan bu muharebe, son dakikada o tümen kumandanının aldığı inisiyatif ve sarf ettiği gayret sayesinde kazanılmıştır. Politikada 45 yıl, sayfa 47. Doğrular. 1. Yakup Kadri'nin yazısı 1. İnönü Savaşı için değil 2. İnönü Savaşı için yazılmıştır. Tarihinden de belli. İki savaş arasında tam 74 gün fark var. 2. Refet Paşa 1. İnönü Savaşı'ndan söz ediyor ama 2. İnönü Savaşı için yazılmış bir yazının içeriğinin doğru olmadığını ileri sürüyor. 3. Hamdullah Supi Tanrıöver'in yazıp Mustafa Kemal'in imzaladığı kutlama telgrafının da 1. İnönü Savaşı ile ilgisi olmadığını daha önce belirtmiştim. 4. İşin tuhafı 1. İnönü Savaşı'nda da 2. İnönü Savaşı'nda da Fethi adında bir tümen komutanı ve albay bulunmamaktadır. 10 yıllık harbin kadrosu sayfa 261-262, 264-266. 5. Refet Paşa Zafer'in gerçek kahramanının Albay Fethi Bey olduğunu ileri sürdüğüne göre Zafer'i kabul ediyor fakat bu Zafer'in İsmet Bey'in adına yazılmasına itiraz ediyor demektir. Buna karşılık Yalçın Küçük Refet Paşa'nın İnönü Zafer'inin gerçek olmadığını söylediğini ileri sürüyor. Yakup Kadri yazdığı yazının ve çekilen kutlama telgrafının 1. değil 2. İnönü Savaşı ile ilgili olduğunu hatırlamıyor. Kısacası Refet Paşa ile Yakup Kadri arasındaki tartışma ve Yalçın Küçük'ün hariçten gazel okuması tam bir sağırlar diyaloğu. Hepsi birden iki savaşı birbirine karıştırıyor. 1. savaşla hiç ilgisi olmayan olgular ve adlar üzerinde duruyor ve biri bile bu durumu fark etmiyor. Dipnot: Refet Paşa Kazım Karabekir'in Ermenileri yenmesini de tesadüfi ve ucuz bulur. Kazım Karabekir'i Ali Fuat Paşa'yı ve Rauf Bey'i de beğenmez ve küçümser. Hepsini yalancı kahraman olarak görür, milli mücadelenin kazanılmasında en büyük şeref payını kendine ayırır. Refet Paşa ile 1.8.1962'de yaptığı görüşmeye dayanarak Sabahattin Selek Anadolu İhtilali sayfa 148-149. İsmet Bey'in Genelkurmay Başkanı olmasını hazmedememiş. Ayrıca Kurtuluş Savaşı boyunca kıdem sorununu ileri sürerek İsmet Paşa'ya karşı çıkanların da başında yer almıştır. H. Bayur, Atatürk'le Anılar Belleten sayı 148 sayfa 6468. Bir açıklamasında İsmet Paşa'ya karşı çıkışların sebebini tek kelimeyle anlatacaktır. Kıskandık. Ne Yakup Kadri anılarını yazarken uyanıyor, ne Yalçın Küçük tezini çiziktirirken. Yalçın Küçük'ün bir başka tanığı da Ali Fuat Cebesoy. Küçük Cebesoy'un anılarının İnönü Savaşı hakkındaki bölümü aktarıyor. 10 Ocak 1921'de Batı cephemiz düşman taarruzlarını başarıyla püskürterek muzaffer olmuştu. Bundan daha evvel cephenin merkezinde başlayan Çerkez Ethem ve kardeşlerin isyanı da tamamıyla bastırılmıştı. Belki de İnönü mevzilerine karşı Yunanlıların taarruzu askeri bir görüşle yapılmış bir taarruz olmaktan çok Çerkez Ethem isyanını kolaylaştırıcı ve güçlendirici bir hareket de olabilirdi. Fakat Yunan taarruzunun mahiyeti ne olursa olsun sonuçta Ankara hükümetinin dış ve iç düşmanlara karşı kazanmış olduğu bir başarıdır. Moskova Hatıraları sayfa 117. Yalçın Küçük Ali Fuat Cebesoy'un bu açıklamasını şöyle yorumlamaktadır. Ali Fuat Paşa İnönü'de bir Yunan taarruzu olduğu konusunda kuşku saçıyor. Tarih üzerine tezler 2 sayfa 643. Bu açıklamadan böyle bir anlam çıkarmak için galiba küçük olmak gerekiyor. İnsan saplantının pençesine düştü mü zihni böyle çalışıyor demek ki. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Yalçın Küçük'e biraz ara verip Fethi Başkaya'ya geçebiliriz. Başkaya da şöyle yazıyor. Yunanlıların bir keşif harekatı yapıp çekilişi büyük bir zafer gibi gösteriliyor. Gerçekte olmayan bir şey büyük bir zafer gibi gösteriliyor. Amaç maddi bir güç haline gelen sol hareketi tasfiye etmek. O kadar ileri gidiliyor ki keşif hareketi sonucu kazanılan zaferle İsmet Bey'in sadece Yunan ordusunu yenilgiye uğratmakla kalmadığı, milletin makus tarihini yendiği efsanesi yayılıyor. Paradigmanın İflası sayfa 158. 1. Başkayayı okuyan ve olayın ayrıntılarını bilmeyen biri de sanır ki birkaç bin kişilik bir Yunan birliği arazi keşfine çıkmış, Türklerle karşılaşmış, biraz çatışmışlar, sonra yorgunluğunu atmak için Bursa kaplıcalarına çekilmiş. 2. Anlaşılıyor ki Başkaya Yalçın Küçüğü okumuş, aklında kaldığı kadarını tekrarlamaya çalışıyor. Tabii ki savaş da gerçek, başarı da. Türk başarısını Yunan Genelkurmay Başkanı General Dusmanis bile itiraf ediyor, Başkaya reddediyor. 3. Başkaya küçüğün bir başka yanlışına da gözü kapalı sahip çıkmış. Bu savaş üzerine İsmet Bey'in milletin makus talihini yendiği efsanesinin yayıldığını ileri sürüyor. Bir daha tekrar etmekten başka çare yok. İçinde o deyimin geçtiği kutlama telgrafı 2. İnönü zaferi dolayısıyla 1 Nisan 1921'de çekilmiştir. 1. İnönü Savaşı ile ne ilgisi var? Dipnot. Söz konusu telgrafın 1 Nisan'da çekildiği hakkındaki temel kaynaklar Kurtuluş Savaşı günlüğü 3. cilt sayfa 461. KA günlüğü sayfa 170, Yeşke TKS kronolojisi sayfa 146, TC kronolojisi sayfa 247, TİH 2'ye 3 sayfa 445. Acaba yeter mi? Sırada her türlü uydurma düğünün davetsiz misafiri Abdurrahman Dilipak var. O da diyor ki, 6-10 Ocak tarihleri Ankara hükümeti ile son derece önemli, müstesna günlerdir. Ankara hükümeti ilk kez kendi adına, kendi arasından çıkan bir komutanla, doğrudan cephede düşmanla boy ölçüşüyordu. İnönü savaşları olarak bilinen bu savaşa ilişkin çok farklı iddialar ve rivayetler söz konusudur. Bu konuda Times 7 Şubat'ta konu ile ilgili olarak şu haberi veriyordu. Bolşevik dostları tarafından akıl verilen Kemal, hiç de zafer olmayan bir durumdan bir propaganda zaferi imal etti. Ankara acil ve mutlak bir zafere ihtiyaç duyuyordu. Etkinliğini ve gücünü kanıtlaması için buna muhtaçtı. Sonunda cephede olmasa da masa başında mesajlara geçen kutlanan bir zafer kazanıldı. Cumhuriyete giden yol sayfa 87. Dilipak'ın adını Times olarak verdiği gazete The New York Times olsa gerek. Çünkü 7 Şubat 1921 günlü sayısında böyle bir haber var. O Ulugay sayfa 123. Dipnot. Aynı gazete daha önce Türk başarısını bildiren haberler vermişti. 17 Ocak 1921 günü The New York Times'ta Türk başarısının nedenleri başlığı altında yayımlanan makaleden son Yunan taarruzunun başarısızlığa uğraması çeşitli yorumlara yol açmıştır. Yunanlar tarafından yapılan açıklamada Türklerin en seçme birliklerini savaşa sürmeleri ve dağların karlarla kaplı bulunması Yunan başarısızlığının önde gelen nedenleri olarak gösterilmektedir. O Ulugay, Amerikan basınında Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 118-119. Yeni bir haber kaynağının verdiği değişik haberin sebebi çok kısaca şöyle açıklanabilir. Türk-Sovyet görüşmelerinin başladığının öğrenilmesi Temmuz 1920, Batı'yı çok kaygılandırır. Uzun süre Ankara'nın bir Sovyet uydusu olduğundan kuşkulanır ve öyle göstermeye de özen gösterirler. Daha ayrıntılı bilgi için Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Savaşı 2. sayfa 651. O zamanki ABD'li okuyucu bu oltaya gelebilir ama aradan uzun yıllar geçtikten ve gerçekler kesinleştikten sonra bile Dilipak'ın bu maksatlı ve hiçbir tarihi değer taşımayan habere, daha doğrusu Martaval'a yer vermesinin sebebi ne ola ki? Dilipak bu tür gazete haberlerini ileri sürerek milli bir başarıyı küçültmek istiyorsa o zamanki Yunan gazetelerine baksın. İsteğine daha uygun birçok yazı bulabilir, benden hatırlatması. Dipnot, Yunan askeri çevreleri ve basını Kurtuluş Savaşı boyunca pek çok yalan ve yanlış haberler yaymış ve yazmışlardır. O kadar ki büyük taarruz sırasında Mustafa Kemal'in esir edildiğini bile ileri süreceklerdir. Fali Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 317. 2. Bu yazının çıkmasından bir gün önce 6 Şubat 1921'de Mustafa Kemal şu açıklamayı yapmıştır. Komünizm sosyal bir meseledir. Memleketimizin hali, milletimizin sosyal şartları, dini ve milli geleneklerin kuvveti, Rusya'daki komünizmin bizce uygulanmasına müsait olmadığı kanaatini doğrular mahiyettedir. KA günlüğü sayfa 167. 3. Dilipak bu savaştan sonra halka vergiler konduğunu, ilk kez halkın vergi ödemek suretiyle Ankara hükümetinin yasallığını tanımış olduğunu da ileri sürerek yeni bir çam daha deviriyor. Cumhuriyete giden yol sayfa 87. TBMM'nin Ankara hükümetinin, hükümet teşkilatının, ordunun giderleri bu tarihe kadar nasıl karşılanıyordu a muhterem? TBMM'nin aldığı ilk karar vergiyle ilgilidir. Anam resmi. 24 Nisan 1920'den 1 Nisan 1921'e kadar çıkarılan 109 kanunun 56'sı da gelir ve giderli ilgili mani kanunlardır. A. Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın mali kaynakları sayfa 256. Bir Hint atasözü diyor ki, herkesin gerçeği bilgisi kadardır. Üçü de İnönü Savaşı'nın bir zafer olmadığını, bunun propaganda amacıyla uydurulduğunu ileri sürüyor. Bakalım öyle mi? A. Mustafa Kemal 12 Ocak'ta İsmet Bey'e yolladığı kutlama telgrafında bu başarının kutsal topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin başlangıcı olmasını diler. Tih 2'ye 3 sayfa 221. Başarı diyor, zafer demiyor. B. İsmet Bey de yazdığı cevapta muharebenin kazanılmasından dolayı der. Tih 2'ye 3 sayfa 221. Kazanılması diyor, zafer demiyor. C. 13 Ocak 1921 günü Fevzi Paşa TBMM'de konuşur. Özetle şöyle der. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha henüz ikmal olunmamış, yani tamamlanmamış ordusu, ilk rüştünü bu surette ispat etmiştir. Düşmanın hainane planları milletin başarısı ile neticelenmiştir. Zabıt Cereleri 7. sayfa 281-282. Fevzi Paşa da başarı diyor, zafer demiyor. D. O gün yapılan konuşmalarda ve verilen önergelerde de genellikle muvaffakiyet, yani başarı, düşmanın ricati, galibiyet gibi sözler kullanılır. Zabıt Cerideleri 7. sayfa 285-286. Görülüyor ki Mustafa Kemal ve kadrosu sahte bir başarı icat etmedikleri gibi başarıyı zafer gibi göstermiş de değillerdir. Dipnot. Mustafa Kemal, 1. İnönü Savaşı için zafer sözünü ilk defa Sakarya Savaşı dönüşünde 19 Eylül 1921'de, yani 1. İnönü Savaşı'nın son bulmasından 8 ay sonra mecliste yaptığı konuşmada kullanmıştır. O güne kadar geçen olayları özetledikten sonra diyor ki, kuvvetlerimiz derhal İnönü'nde toplandı. Düşman taarruz ve tecavüzünü emniyetle kabul etti ve ordumuz milli tarihimize 1. İnönü Zaferi'ni kaydetti. Zabıt Cerideleri 12. sayfa 255. Ondan sonra da zafer diye söz edecektir. Nutuk 2. cilt sayfa 82. C. Erika, Mustafa Kemal'in bu tutumunu Kütahya yenilgisini eleştirenlere 1921 ve Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin ileri gelenlerine karşı İsmet Paşa'yı korumak ve yüceltmek istemesine 1926 bağlıyor. Komutan Atatürk sayfa 621. Gerçek şu ki Mustafa Kemal başarı sözcüğünü kullanmayı sürdürseydi bile pek bir şey değişmeyecekti. Çünkü halk ve basın bu başarıyı zafer olarak karşılamış ve hep öyle anmıştır. Basında çıkan yazıların özetleri ve meclise yollanan kutlama telgrafları için Kurtuluş Savaşı günlüğü 3. cilt sayfa 357. Zabıt Cerideleri 7. cilt sayfa 291. Ne yapmalıydı Ankara? Bir bildiri yayımlayarak bu teknik olarak zafer değil, küçük çapta bir başarıdır, zafer kelimesini kullanmayın mı diyecekti. Kısacası Yalçın Küçük'ün hipotezi de, tezi de, izcilerinin ona dayanarak yazdıkları da düpedüz uydurma ve yakıştırma iddialardır. Dipnot. Zaman gazetesi yazarı Mehmet Kahraman da şöyle yazıyor. Yıllardır büyük bir zafer olduğu açıklanan ancak birkaç seneden beri aksi ispatlanan 1. İnönü Savaşı. 14 Nisan 1994. Aksini son birkaç sene içinde kim ispatlamış acaba? Dayanağı Yalçın Küçük ise yandı gülüm keten elva. Ama halk ve basın kaç zamandır Yunanlılara karşı kazanılacak küçücük bir galibiyet için bile yanıp tutuşmaktaydı. Yunanlılar kös kös geri dönmüş ya, bu küçük galibiyet isterseniz Yunanlılara yenilmemek deyin, halkın da basının da coşmasına yetecektir. Ezilmiş bir milletten böyle bir olay karşısında bilimsel soğukkanlılık, tarihçi tarafsızlığı, askeri değerlendirme beklenir mi? Galatasaray bilmem hangi Fransız takımını yendi diye bütün millet sokağa dökülüp sabaha kadar bayram etmiş, silahlar atılmıştı. Son Avrupa şampiyonasına değil galip gelmek, bir takımla olsun berabere kalsak yine sokaklara dökülmeyecek miydik? Adım adım ütülen millet bu ilk ciddi direnişi ve düşmanlardan en vahşisinin geri püskürtülüşünü coşkuyla ve bir zafer olarak karşılamıştır. İyi de etmiştir. Çünkü umudu, direnişi ve sabrı bu coşku besleyecek, azmi bu coşku bileyecek, kesin zaferi bu coşku hatırlayacaktır. Bu kadardır ol hikayet. 1.5 İkinci İnönü Savaşı. Bu savaşın öyküsü 1. İnönü başarısı üzerine Ankara temsilcilerinin de çağrıldığı Londra Konferansı ile başlar. İngiliz Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Harold Nicholson, Londra Konferansı için hazırladığı raporda şu görüşlere yer verir. İngiliz emperyalist politikasının bir kozu olan Yunanistan zararına, Türklere ödün verilmesi İngiliz emperyalist çıkarları içinde sakıncalı olabilir. Dipnot, H. Nicholson'ın 18 Ocak 1921 günlü muhtırasından, Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 3. cilt sayfa 33. Ali Kemal ise konferans arifesine şöyle yazacaktır. Avrupa ile başa çıkmak yüzyıllardan beri Asya'nın hangi kavmine müyesser oldu ki bize olsun? Ayrıca gazetesine Yunanlılara sığınan Etebin İzmir'de yaptığı şu konuşmayı da yayımlar. Mustafa Kemal Yunan ordusunun hızlı bir taarruzuna bir dakika bile dayanamaz. Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3. cilt sayfa 394, 10 Şubat 1921. Londra konferansından önceki günlerin havasında Fatih Rıfkı Atay'dan öğrenelim. İstanbul düşünür ki madem Yunanlar zayıflamışlardır, madem büyük devletler zor kullanabilecek halde değildirler, ne olur Mustafa Kemal de inadından vazgeçse, İstanbul ile Ankara anlaşsalar, Sevr Anlaşması ne kadar mümkünse o kadar yumuşatsalar, gerisini tarihin gidişine bıraksalar. Mustafa Kemal ise Türk milletini yalnız TBMM'nin temsil ettiğini söyler. Tevfik Paşa gerçekten vatanın hayrını isteyen bir ihtiyar vezirdir. Ama İstanbul'da padişaha bağlı bir hükümetin kalmaması gibi bir ihtilacı fikir bütün anlayışına aykırıdır. Misak-ı Milli'yi o ve arkadaşları şüphesiz bir ham hayal saymaktadırlar. Çankaya, sayfa 287-288. Konferans 21 Şubat 1921 günü açılır. O sabahı Hakimiyeti Milliye Gazetesi adına izleyen Ruşen Eşref Ünaydın şöyle anlatıyor. Önce İstanbul heyeti geldi. Tesirli İngiliz sessizliğinin içinde yüzleri tevekküllü bir heyecanla uçuklamış olan Türkler inmeye başladılar. Fotoğraf makineleri hemen tüfekler kurulur gibi kısa ve ani çıtırdadılar. Fakat bu haftanın aktüelitesine film yetiştirecek sinema kameralarının hırıltısı devam ediyor. Son otomobilden Tevfik Paşa büyük oğlu İsmail Hakkı Bey'in koluna tutunarak titriye titriye indi. Devletinin son yarım yüzyıllık sergüzeştiğini adım adım bilen ihtiyar sadrazam, bedeni ıstırabından başka hiçbir telaş izi belirtmeyen yüzünü bir iki iltifat için hafifçe gülümsetti. Bu paşa acıklı günlerle zedelenen zavallı İstanbul'un sanki muşahhas timsaliydi. Uzun ve dürüst siyasi hayatının gayet mühim bir anına doğru ağır ağır gidiyordu. İstanbul heyetinden bir iki dakika sonra Ankara heyeti geldi. Ankara Dışişleri Bakanı Bekir Sami Kunduk Bey en son otomobilden indi. Zayıf yüzlü, çoğu kısa boylu, hemen hepsi sıcacık kürklere sarılmış İstanbul temsilcilerinden sonra Anadolu heyeti iri yapılı Levent boylarıyla dağlar arasında ve bozkırlar üstüne doğan yeni Türkiye'yi çok iyi belirtiyordu. Bunlar daha cevvaldiler, heyecanlıydılar. Zaten herkesin merakla gözetlediği de bunlardı. Zira kaç aydır Avrupa basını birer efsane kahramanı gibi hep bu esrarlı insanlardan çılgın diye bahsetmekteydi. Kuledeki dikdörtgen saat 11'i çeyrek geçeyi vuruyordu. İstiklal yolunda sayfa 72-73.